Sergio Wild iftiharla sunar. Bengesel.
Türkiye'nin en kerameti kendinden menkul podcast programı Bengesel'e hepiniz hoş geldiniz. Bir haftalık bir ara verdim. Mecburi bir araydı bu. Çünkü gündüzleri evimizin etrafında bir inşaat işi vardı. Ve bu inşaat işleri biliyorsunuz ki birazcık sesli oluyor. Ve etrafında toplanan insanlar oluyor. Bir de onların sesi oluyor. Önceki yayınlarda bahsetmiştim, belki dinleyenleriniz olmuştur. Benim nazarımda toplumu ayakta tutan sözlü yasalardır, yani sözlü kurallardır. Üzerinde hepimizin hemfikir olduğu bir takım yazılı olmayan kurallar vardır. Ve bu kurallara uydukça aslında hayatımız daha da kolaylaşır, birbirimize olan saygımız artar. Mesela buna örnek vermem gerekirse, pazar günleri saat 8'de balkonda halı dövmezsiniz. Dövmemelisiniz ve bunu size hiçbir okulda öğretmezler, öğretilmesi de gerekmez zaten. Bunu biliyor olmanız gerekir, bunu biliyor kabul edilirsiniz. Hele ki bir apartman hayatı yaşıyorsanız. Yani bu sözlü olan kurallar benim hayatımda gerçekten çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yani ben insanlara rahatsızlık vermekten gerçekten çok korkan biriyim. Kimseye herhangi bir rahatsızlık vermek istemiyorum. Bunun için özellikle çaba sarf ediyorum. Ama insanlar sabahın 8'inde elektrikli süpürge çalıştırabiliyor ya da yüksek sesle müzik dinleyebiliyor ya da balkonda halı dövebiliyor. Yani halı dövmek nedir Allah aşkına? Yani 2021 yılındayız ve hala halı dövüyorsan gerçekten ya sen henüz 2021 yılına gelmedin ya da kafa çok eskilerde kaldı. Bu kişisel acımla bir giriş yapmak istedim. Zaten programın adı da Bengesel olduğu için çok yadırgamamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi insanlara rahatsızlık vermekten bahsettim de insanın kendi kendine bir rahatsızlık vermesi durumu var. O da kadınların topuklu ayakkabı giymesi. Gerçekten çok acı verici bir eylem olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Geçen yıla kadar da hiç anlam verebildiğim bir şey değildi ya. Bir insan bile isteye kendine niye acı çektirsin ki sırf güzel görünüyor diye. Ama geçen yıl hak vermeye başladım çünkü ben de bir ayakkabıya aşık oldum. Evet, bir ayakkabı dükkanında ayakkabı gördüm ve ayakkabı çok hoşuma gitti. Benim ayağım da biraz problemlidir. Hem büyüktür, 44 numara, yani eskilerin bebek mezarı diye tabir ettiği türden bir ayak ve de taraklı bir ayak, yani genişleyen bir yapısı var. Genişleyen dediğim yani sürekli bir gelişme halinde değil. Yapısı böyle topuktan parmaklara doğru genişleyen bir hal. Yoksa her gün uyandığımda daha geniş bir ayakla uyanmıyorum. Velhasıl böyle bir ayağa sahip olduğum için güzel, rahat bir ayakkabı bulmam her zaman çok kolay olmuyor. O yüzden de hep aldığım bir marka oluyor. Onun tabanında rahat ettiğim için sürekli de o markadan gidiyorum. Genellikle de hani ne kadar şık olduğu, güzel olduğundan ziyade ne kadar rahat olduğuyla ilgileniyorum. Ama bu geçen yıl gördüğüm ayakkabı gerçekten öyle hoşuma gitti ki rahatlık kısmını bir tarafa bırakıp hemen 44 numarasını istedim. Tezgahtar arkadaş demeyeceğim. Tezgahtar demiyoruz artık onlara. Çünkü tezgahtar çok ayıp bir kelime. Satış temsilcisi diyoruz. Yani bu mesleklerin isimlerinden utanma güdüsü de bilmiyorum. Bizim aşağılık kompleksimizle mi ilgili ama yani kapıcı dediğin de İngilizce'de baktığın zaman doorman'dir. Yani çok utanılacak bir iş değildir aslında. Sekreter ismi de aynı şekilde mesela. Niye utanıp yönetici asistanı diyoruz ki? Yani baktığın zaman Birleşmiş Milletler'in başındaki insanın adı genel sekreter. Yani Birleşmiş Milletler'in başında bir sekreter var. Dolayısıyla bunu da çok değiştirmenin alemi yok. Türkçeleştirme desen Türkçeleştirme de değil. Yönetici asistanı diyorsun. Asistan zaten yabancı kelime. Yani İngilizce'de bunu çok temiz halletmişler. Fireman, handyman, doorman, hitman. Mesela hitman de bizde yanlış çevriliyor. Kiralık katil deniyor da yani kiralık katil aslında çok doğru bir ifade değil. Tetikçi çok daha doğru bir ifade. Çünkü kiralık katil dediğin zaman aslında farklı bir şey oluyor. Yani o katili bir süre yine kiralamak değil mesele orada. Senin adına cinayet işlemesi için profesyonel birini tutman. Yani nasıl ki bir tesisat işin olduğunda eve bir tesisatçı çağırıyorsun ve o tesisatçıya kiralık tesisatçı demiyorsun. Katilde de böyle bir durum var. Yani o katili kiralamıyorsun. O katilden profesyonel bir hizmet alıyorsun. Dolayısıyla tetikçi daha doğru bir ifade gibi geliyor bana. Bu önemli konuya da değinmesem herhalde olmazdı. Yani enteresan geliyor kısacası bu bana. Yani adam garbage man deyip geçiyor mesela. Biz artık çöpçü, çöp görevlisi filan. Ya bunlardan gerçekten sıyrılmamız gerekiyor. Hatta bunları bir 10 yıl önce falan bitirmiş kapatmış olmamız gerekiyordu. Yani pompacıya gidiyorsun. Mesela pompa ne diyeceğiz ona? Yakıt enjeksiyon görevlisi mi? Onun adı ne oldu en son bilmiyorum. Gerçi bu yakıt enjeksiyon görevlisi arkadaşla da sürekli bir sıkıntımız oluyor. Ya sıkıntı dediğim çok büyük bir problem değil. Ben aracı götürdüğüm zaman diyorum ki depoyu tamamen dolduralım. O da diyor ki fulleyelim abi. Ben diyorum ki dolduralım. O diyor fulliyorum o zaman. Artık teslim olup tamam fulleyelim fulleyelim diyorum. Ya bu fulleyelim kelimesi gerçekten çok gıcık geliyor bana. Yani tamam, dil konusunda biraz takıntılıyım ama takıntılı olmasam da muhtemelen bu kelimeye yine takılırdım. Ayakkabı diyordum. Evet, çok sevdiğim bir ayakkabıyı gördüm ve satış görevlisi arkadaşımız sağ olsun 44 numarasını bulup getirdi. Ayakkabıyı daha ayağıma geçirme aşamasında ağrılarım başladı. Yani o kadar sancılı bir süreçti ki o ayakkabıyı giyme süreci, anlatamam size. Ayakkabının içine ayağımı tamamen soktuğumda tarifi mümkün olmayan acılar çekmeye başladım. Ayakkabı sağdan vuruyor, soldan vuruyor, önden vuruyor, arkadan vuruyor, üstten ağrıtıyor, alttan ağrıtıyor. Yani bana rahatlık verdiği hiçbir alanı yok. Çıkarmadan önce yine de bir aynanın karşısına geçip bakayım dedim ve gördüğüm şey öyle hoşuma gitti ki ayakkabıyı ayağımdan çıkarmadım. Ödemeyi yapıp mağazadan çıktım. Tabii bu kadar hızlı olmadı. Yani ben kararsızdım tabii ki. Bu kadar acılı bir süreç yaşamaya değer miydi bir ayakkabı için? Tabii orada hemen satış temsilcisi arkadaşımız gerekli klişeleri hemen üzerime boca etti. Giydikçe açılır dedi. Ayağınıza göre şekil alır dedi. Bu deri zaten. Deri kendini muhakkak bırakır dedi. Ama sonunda da haklı çıktı. Yani geçtiğimiz günlerde ayakkabıyı alışımın birinci yıl dönümünü kutlarken ayakkabının gerçekten ayağıma göre şekil aldığını ve artık rahat olduğunu hissettim. Bir yılın sonunda gerçekten de ayakkabı artık rahat bir hale gelmişti. Ben de bu rahatlığı hissedince aynı ayakkabıdan bir tane daha aldım. Yeni bir yıllık süreç beni bekliyor yani. Açıkçası çok alışveriş seven biri de değilim. Yani öyle giyim kuşama çok para harcamam. Ama teknolojik bir alet olduğu zaman kafayı yiyorum. Yani yeni bir cep telefonunun kutusunu açmak, yeni bir bilgisayarın kutusunu açmak gerçekten hayattaki en büyük hazlarımdan biri. Diğer bir sevdiğim alışveriş türü de yapı market alışverişi. Yani o yapı markette kendimi ne kadar iyi hissettiğimi size anlatamam. Yani orada öyle aletler var ki yani sanki dünyayı en baştan inşa edebilecekmişsin gibi bir kudret hissediyorsun kendinde. Çünkü bir ev yapmaya niyetlensen orada kalaslar var, işte çimento var, boya var, beton yapmaya dair aletler var. Sıva aletleri var. Ne bileyim, evi bitirdikten sonra peyzaj yapacaksın. Peyzajla ilgili hemen bir departman var. Yani insan gerçekten kendini her şeye muktedir görüyor orada. Belki de bu yüzden seviyorumdur. Yani işin aslı, teknolojik aletlere bayılıyorum. Onlar için para harcamayı da çok seviyorum. Hele harcayacak bir param varsa hemen gidip teknolojik bir aleti harcamayı tercih ediyorum. Ya mesela ilk cep telefonumu lise hazırlıktayken aldırmıştım bizimkilere. Tabii o benim param değildi. Onların parasıyla alınmıştı. O da sanırım 99-2000'e falan tekabül ediyor. İlk akıllı telefonumu 2007-2008'de sanırım almıştım. Sony Ericsson P800 böyle kalemi vardı. Gerçekten uzay teknolojisi gibi bir şeydi o zaman. El yazısı tanıyordu yani telefon. Hem dokunmatik bir ekranı vardı ama dokunmatik ekran böyle parmakla çalışan değil, tırnakla ya da kendi kalemiyle çalışan cinstendi. Şimdi telefon kullanmaya çok önceden başladığım için o zamanlar belki hatırlayanlarınız olacaktır. Telefona numara kayıt etme olayı sınırlı bir şeydi. Yani sim karta kaydediliyordu numaralar. Sim kartlar da o zaman ilk etapta 100-120 tane filan numara alabiliyordu. Sonrasında işte yeni sim kartlarla bu 250'ye çıktı. Ondan sonra zaten numara kaydetme olayı sim karttan bağımsız bir şekilde telefona geçti. Ama sanırım bende o günlerden kalma bir güdü var. Telefona yeni numara kaydetmeyi hiç sevmiyorum. Yani sürekli başım bu yüzden belaya giriyor ve buna rağmen hala numara kaydetmiyorum. Yani beni biri arıyor, o kişiyle tekrar görüşeceğimi de biliyorum ama nasıl olsa kayıtlardan bulurum diye kaydetmiyorum. Yani kaydetsen ne olacak arkadaş? Yani bir sınır yok, bir şey yok. Zaten Google hesabına ya da Apple hesabına hangisini kullanıyorsan ona kaydoluyor ve böyle bir kısıtlama da yok. Ama yok yani, kaydetmiyorum. Sonrasında da dedektiflik gibi işler çıkıyor bana. Yani geçen gün yine bir numarayı bulmam gerekti. iPhone'larda sağ olsun belli bir güne kadar o kaydı tutuyormuş. Yani Android'de böyle bir şey yoktu. Sanırım Android sen silmedikçe o kaydı tutmaya devam ediyordu. Neyse, istediğim kadar geriye gidemedim çağrı listesinde. Dolayısıyla bu sefer faturadaki aramalara girdim. Faturadaki aramalardan işte günü, saati, konuşma süresini inceleyerek aradığım numaraya ulaşmaya çalıştım. Yoğun bir Sherlockluk sonucunda numaraya ulaşamadım. Yani şimdi burada uzun uzun anlatmayacağım ama o numara gerçekten gerekli bir numaraydı bana. Bir teknolojiyi başından itibaren kullanıyor olmak gerçekten çok geniş bir perspektif veriyor insana. Yani mesela ben cep telefonunu ilk kullanmaya başladığım zaman henüz internet cep telefonlarına daha tam gelmemişti. İşte benim ilk telefonum Ericsson A1018'di. Ondan sonraki Ericsson telefonumda internet başlamıştı. GPRS vardı o zaman. Henüz 1G ya da 0.5G falan diyebileceğimiz hızda bir internet. Bir de benim kullandığım o telefonda çok salak bir internete giriş ücretlendirmesi vardı. vardı. SMS usulü bir ücretlendirme vardı. Tarayıcıda her sayfa yüklendiğinde bir SMS ücreti alıyordu. Yani bir sayfaya giriyorsun, o sayfayı açıyor, bir SMS ücreti gitti. Bir tıklıyorsun, bir sayfaya daha giriyorsun, bir SMS daha gitti. 2000'li yılların başında bu sınav sonuçlarını online öğrenme olayları yeni yeni başlamıştı. Ben de o ara internete girmeye çalışıyorum. Tabii kilitlenmiş, öğrenemiyoruz. Sınav sonucuna bakacağım. Üniversitede nereye yerleştim ya da yerleşebildim mi? O zaman da VAP üzerinden işte bu hizmet verilmeye başlanmıştı. Hemen VAP'tan gerekli SMS ayarlarını yapıp gönderdim ve nereyi kazandığımı öğrendim. Daha önce de söylemiştim, jeofizik mühendisliği bölümünü kazandım. Şimdi şöyle bir durum var. Nispeten daha düşük puanlarla girilen bölümlerde insanlarda birazcık bir kompleks oluyor. Yani bu da doğaldır. Daha okula gider gitmez ilk söylediğin şey ben çift ana dal yapacağım. Yani çap yapacağım. Sadece jeofizikle kalmak istemiyorum. Bir de bizim sınıfımızın neredeyse tamamı kaydırma yaparak gelmişti bu bölüme. Yani normalde hepsi ODTÜ'de okuyacak arkadaşlardı ama ben dahil olmak üzere hepimiz kaydırma yaparak ancak bu bölümü kazanabilmiştik. Ya bu arada şunu söylemem lazım ama öncesinde şöyle bir parantez açayım. Artık 4. bölümdeyiz. Size yalan söylemeyeceğimi biliyorsunuzdur. Yani bu 4 bölümde ne sırlarımı ifşa ettim. Dolayısıyla burada da bir yalan söylemeyeceğimden emin olabilirsiniz. Yani ben bu jeofizik mühendisliğini kazandığım sene aslında çok daha yüksek puanlı bir yeri kazanabilirdim. Peki niye kazanmadım? Aslında cevabı çok basit. Yani sınavlarda her zaman söylenen çok basit bir nasihat vardır. Takıldığın bir soru olursa onu geç, zamanın kalırsa geri dönersin. Ben bu nasihate asla kulak asmadım. Yani takıldığım bir soru oldu. O soruyu çözene kadar da başka soruya geçmedim. Çünkü o soruyu çözebileceğimi biliyordum. Sadece formülünü hatırlamıyordum. Bir matematik sorusuydu. Dolayısıyla önce formülünü bulmam gerekti. Sorunun formülünü çıkarttıktan sonra verileri formüle uygulayıp soruyu çözdüm. Tam 17 dakikada soruyu çözdükten sonra sınavıma devam ettim. Yani 17 soru en az eksik çözmüş oldum. Hiç pişman değilim bu arada. Çözebileceğimi düşünüyordum ve çözdüm. Yine olsa yine yaparım. Asla değişik bir şekilde hareket etmezdim. Ama bu benim birazcık okul hayatımın da özeti aslında. Yani ben bir konuyu anlamlı bir şekilde kafamda oturtamazsam o konuda ilerlemem ya da o derste ilerlemem mümkün olmuyordu. Yani bir hoca gelip bu tür sorularda bu formülü uygulayacaksınız dediği zaman o formülün nereden geldiğini muhakkak sorardım. Yani o formüle nasıl ulaşılmış? Çünkü ben onu bilirsem yarın öbür gün o formülü unuttuğumda, aklıma gelmediğinde formüle ulaşıp soruyu çözebilirim. Mantığım buydu. Bu yüzden de lisede bir hocamız vardı. Çok da severim kendisini. Matematik öğretmenimizdi. Her sınavdan sonra şöyle bir şey yaşıyorduk. Diyelim ki 10 tane soru sormuş olsun. Ben bu 8 tanesini yanıtlamışım. Ama asla onun gittiği yollardan, onun gösterdiği şekilde yanıtlamamışım. Sonuçlar açıklandığı zaman herkesinkini okuyordu. Sercan 40 diyordu. Ben de bir şey demiyordum. Tabii sonra beni odasına çağırıyordu. Diyordu ki bak ben sana böyle gösterdim, sen böyle yapmışsın. Ben sana şöyle anlattım, sen böyle yapmışsın. Ama burada güzel bir yol, burada iyi gitmişsin falan filan derken yine almam gereken not olan 80'e ulaşıyorduk. Hiç sekmiyordu ama her seferinde önce bir alttan başlıyorduk. Yani diyeceğim şu, çok ezberci bir kafa yapımız var genel olarak. Bütün toplumumuzda var bu. Bu sadece matematik için, eğitim hayatı için filan da geçerli değil. Gündelik hayatımızdaki davranışlarımızdan birbirimize karşı muamelemize kadar her şey ezbere. Yani iş hayatımızda yaptığımız şeyler ezbere. İlişkilerde yaptığımız şeyler ezbere. Bu ezber bizi pek iyi bir yere götürmüyor bence. O yüzden aslında işin her zaman mantığını çözüp mantığından hareket etmek çok daha değerli geliyor bana. Ben en azından böyle ilerlemeye çalışıyorum. Yani zaten salgınla birlikte ezberlerimizin çoğu da bozuldu. Yani artık toplantılarımız online, işe girişlerimiz online, işten çıkışlarımız bile online. Yani işten ayrılma dediğin şey artık bir şirketin WhatsApp grubundan ayrılmak demek. Ayrılmadan hemen önce WhatsApp grubuna afili, mağrur bir mesaj göndermek, ondan sonra da işte sıfır bilmem kaç numara ayrıldı yazmasıdır artık işten ayrılmak. Bu yüzden peşin hükümleri ve ezberleri bir tarafa bırakarak açıkçası hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Ön yargı demedim dikkat ettiyseniz. Çünkü bence ön yargı o kadar kötü bir şey değil. Aslında ön yargı deneyimlerimizden elde ettiğimiz doneler ve verilerdir. Yani dolayısıyla daha önce yaşadığımız şeylerden hareketle bir takım sonuçlar elde etmek, bir takım varsayımlarda bulunmak çok problemli bir şey değildir. Asıl problemli olan ön yargıların değişmez olmasıdır. Yani peşin hüküm haline gelmesidir. Benim mesela belli konularda belli ön yargılarım vardır ama olay yaşandıktan sonra benim ön yargımın aksi yönünde bir sonuç çıkıyorsa ben ön yargıma tutunmayıp yeni sonuca bağlı kalmaya çalışıyorum. Einstein'ın galiba bir sözü vardı. Ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur diye. Yani aslında bunun tersi bir şey söylemiyorum. Ön yargıların olmasında bir mahsur yok aslında. Bunların yıkılmaz ön yargılar olması problem. Bence Einstein de bunu demek istemiş aslında. Hoşça kalın.